Kitabın adı Ateşi Yakalamak, yazarı Suzanne Collins, 18. ayrım. Bodrum'da oradan oraya sendeliyor, bir çıkış noktası arıyordum. Buraya nasıl girdim acaba? Basamakları çıkıp mutfağa ulaştım ve kapıdaki camın paramparça edilmiş olduğunu gördüm. Ellerim bu yüzden kanıyor olmalıydı. Telaşla geceye karıştım ve doğruca Hemiç'in evine gittim. Mutfak masasında bir elinde yarıya inmiş bir şişe içki, diğer elinde bıçağıyla tek başına oturuyordu. Zil zurna sarhoştu. "Aa işte geldi." Perişan halde. "Nihayet kafan hesaba işledi ha tatlım. İçeri tek başına giremeyeceğine uyandın galiba. Ve şimdi buraya geldin çünkü benden ne isteyeceksin?" Cevap vermedim. Pencere açıktı ve içeri dolan rüzgar sanki dışarıdaymışım gibi tenimi ısıtıyordu. Çocuk için daha kolay olduğunu itiraf etmem gerekti. Daha ben şişenin mührünü açmayı başaramadan buradaydı. Ona içeri girmesi için ikinci bir şans vermem için yalvardı. "Ya sen ne diyebilirsin?" Ses tonumu taklit ediyordu. "Hey Mitch, lütfen Pita'nın yerini sen al. Çünkü her şeyin denk olduğu düşünülürse, senden çok Pita'nın hayatının geri kalanı için bir şansının olmasını tercih ederim." Dudağımı ısırdım çünkü daha kelimeler Hemiç'in ağzından dökülürken istediğim şeyin bu olmasından korkuyordum. Hemiç'in ölümü pahasına bile olsa Pita yaşamalıydı. Hayır, hayır. Hemiç berbat biri olabilirdi ama o artık ailemden biriydi. Buraya niçin geldim diye düşünüyordum. Buraya ne istemeye gelmiş olabilirim? "Bir içki içmek için geldim," dedim. Hemiç bir kahkaha koyverdi ve şişeyi önüme çarparak bıraktı. Şişenin ağzını kolumla sildikten sonra bir iki fırt çekmemle deli gibi öksürmeye başlamam bir oldu. Kendimi toplamam biraz zaman aldı. O zaman bile gözlerimden ve burnumdan dumanlar çıkmaya devam ediyordu. Fakat likör içimi bir ateş gibi yaktı ve bundan çok hoşlandım. Kendime bir sandalye çekerken umursamaz bir tavırla, "Belki de sen olmalısın," dedim. "Hayattan zaten nefret ediyorsun." "Çok doğru," dedi Hemiç. "Ve son defa senin hayatını kurtarmaya çalıştığıma göre sanırım bu defa da çocuğu kurtarmaya mecburum." Burnumu silip şişeyi yeniden kafama dikerken, "Bak, bu da doğru," dedim. "Pita'nın tezi şu: geçen defa seni seçtiğim için ona borçluymuşum. İstediği herhangi bir şeyi yapmam gerekiyormuş ve onun istediği seni korumak için yeniden arenaya gitmekmiş," dedi Hemiç. Biliyordum, Pita'nın ne yapacağını tahmin etmek zor değildi. Ben bodrum katının zemininde yuvarlanıp sadece kendimi düşünmekle meşgulken, o da burada sadece beni düşünüyordu. Utanç hissettiklerimi dile dökmek için yeterince güçlü bir sözcük değildi. "Yüzlerce hayat yaşasam bile onu hak edemeyebilirsin, biliyorsun," dedi Hemiç. "Evet, evet," dedim ters ters. "Bu üçlüde en üstün kişinin o olduğuna hiç şüphe yok. Ne yapacaksın?" "Bilmiyorum." Hemiç iç geçirdi. "Yapabilirsem seninle içeri girerim belki. Gerçi kurada adım çıksa bile bir anlamı olmayacak. O benim yerime gönüllü olacak." Bir süre derin bir sessizlik içinde oturduk. "Arena senin için çok kötü olacak değil mi?" diye sordum. "Herkesi tanıdığına göre." "Aa, sanırım benim olduğum her yerin katlanılmaz olacağına güvenebiliriz." Başıyla şişeyi işaret etti. "Şunu geri alabilir miyim?" "Hayır." Şişeyi kollarımla sardım. Hemiç masanın altından ikinci bir şişe çıkarıp kapağını çevirdi. Fakat ben oraya sadece bir içki içmek için gitmediğimi fark ettim. Hemiç'ten isteyeceğim başka bir şey daha vardı. "Pekala. Ne istediğimi buldum," dedim. "Olur da Pita ve ben arenaya girersek bu defa onu hayatta tutmaya çalışacağız." Kan çanağı gözlerinden bir kıpırtı geçti. Acı. "Dediğin gibi ne yaparsak yapalım sonuç kötü olacak. Pita her ne isterse istesin kurtarılma sırası onda. İkimiz de ona borçluyuz." Sesim yalvarır gibi çıktı. "Hem Kapitol benden o kadar çok nefret ediyor ki şimdiden ölü sayılırım. Pita'nınsa hala bir şansı olabilir. Lütfen Mitch, bana yardım edeceğini söyle." Kaşlarını çatarak şişesine baktı, söylediklerimi tartıyordu ve nihayet "Pekala," dedi. "Teşekkürler," dedim. "Şimdi gidip Pita'yı görmem gerekti ama bunu hiç istemiyordum. Başım içki yüzünden dönüyordu ve o kadar bitik durumdaydım ki bu halimle bana neler kabul ettirilebileceğini kim bilebilirdi? Hayır. Şimdi eve dönmem, annem ve Prim'le yüzleşmem gerekti. Ben evimin ön basamaklarını yalpalayarak çıkarken kapı açıldı ve Gail beni kollarının arasına çekti. "Yanılmışım," diye fısıldadı. "O zaman gitmeliymişsin." "Hayır," dedim. Odaklanmakta güçlük çektim. İçki şişeden dışarı Gail'in ceketine dökülüp durdu. Ama o bu durumu umursamıyordu. "Çok geç değil," dedi. Omzunun üstünden kapı eşiğinde birbirlerine sımsıkı sarılmış annem ve Primi gördüm. Biz kaçıyorduk. Onlar ölüyordu. Ve şimdi korumam gereken Pita vardı. Nokta. Çok geç dedim. Dizlerimin bağı çözüldü. Gail beni tutup doğrulttu. Alkol zihnimi ele geçirirken şişenin elimden kayıp yerde paramparça olduğunu duydum. Artık her konudaki hakimiyetimi kaybettiğime göre gayet isabetli bir hareketti. Uyanınca kendimi beyaz likör yeniden sahneye teşrif etmeden önce son anda tuvalete attım. Likör gırtlağımdan yukarı tırmanırken en az inerken olduğu kadar yakıcı bir etki bırakıyordu. Ancak tadı iki kat kötüydü. Kusmam biterken ter içinde kaldı ve zangır zangır titriyordum ama en azından o zımbırtının büyük kısmını içimden atmış oldum. Gerçi kan dolaşımıma yeterince karıştığı için zonklayan bir baş ağrısı, kavruk bir ağız ve kaynayan bir mideyle baş başaydım. Ancak duşu açıp ılık suyun altında birkaç dakika durduktan sonra iç çamaşırlarımın hala üstümde olduklarını fark ettim. Annem kirli kıyafetlerimi çıkarıp beni yatağıma tıkmış olmalıydı. Islak çamaşırlarımı lavaboya atıp kafama şampuan döktüm. Ellerim acıyordu. İşte o zaman bir elimin avucunda, diğerinin de üst yan tarafında kalan küçük ve düzensiz dikişleri fark ettim. Dün gece cam kapıyı kırdığımı hayal meyal hatırlıyordum. Vücudumu baştan ayağa ovalarken arada duşun orta yerinde kusma molası verdim. Kusmuğumun çoğu safradan oluşuyordu. Tatlı kokulu köpüklere karışarak küvetin giderinde gözden kayboldu. Nihayet temizlenince üstüme bir bornoz geçirdim, sulara akan saçlarımı aldırmadan yatağıma döndüm. Battaniyemin altına girerken zehirlenmek böyle bir şey olmalı diye düşünüyordum. Merdivenlerdeki ayak sesleri önceki akşamki panik duygumu tazeliyordu. Annemi ve Prem'i görmeye hazır değildim. Tıpkı toplama gününde vedalaşırken olduğu gibi sakin ve güven veren bir görüntü çizebilmek için kendimi toplamam gerekti, güçlü olmalıydım. Kendimi zorlayarak yatağın içinde doğruldum. Islak saçlarımı zonklayan şakaklarımdan geriye ittim ve kendimi bu karşılaşmaya hazırlıyordum. Ellerinde çay ve kızarmış ekmek, yüzlerinde endişeyle kapıda belirdi. Söze bir şakayla girmeye niyetlenerek ağzımı açtı ve daha o anda gözyaşlarına boğuldum. Güçlü halim buraya kadardı. Annem yatağımın yanına oturdu, Prim yanıma kıvrıldı. İkisi de sakinleştirici sesler çıkararak bana sımsıkı sarıldılar. Ta ki göz pınarlarım kuruyana kadar. Sonra annem beni kızarmış ekmek ve çayla beslerken Prim bir havlu getirip saçlarımı kurulamaya, düğümlerini açmaya koyuldu. Bana sıcacık pijamalar giydirip üstümü sımsıkı örttüler. Bir süre sonra yeniden uykuya daldım. Yeniden kendime geldiğimde odaya dolan ışığa bakarak saatin akşam üstüne yaklaştığını tahmin ettim. Başucumda bir bardak su duruyordu. Büyük bir susuzlukla bir dikişte içtim. Midemde ve başımda hala biraz tuhaflık vardı ama öncesine göre çok daha iyiydim. Kalktım, giyinip saçlarımı ördüm. Aşağı inmeden önce merdivenlerin başında bir süre duraksadım. Çeyrek asır oyunlarıyla ilgili haberleri ele almaktaki başarısızlığımdan dolayı biraz mahcuptum. Dengesiz kaçışım, Hamish'le kafa çekişim, ağlayışım. Şartlar düşünüldüğünde sanırım bir günlük bir hoşgörüyü hak ediyordum. Gerçi kameraların bu halimi görüntüleyememiş olmalarına da sevinmiyor değildim. Aşağı indiğim zaman annem ve Prim beni bir kez daha kucakladılar fakat aşırı duygu gösterilerinden kaçındılar. Durumumu kolaylaştırmak için kendilerini tuttuklarını biliyordum. Prim'in yüzüne bakarken daha 9 ay önce toplama gününde arkada bıraktığım o ürkek kızdan bir iz bulmakta zorlandım. O can sıkıcı dönem ve sonrasında yaşananlar, mıntıkadaki acımasızlıklar, annem şu aralar çok yoğun olduğu için kendi elleriyle tedavi etmek zorunda kaldığı onca hasta ve yaralı Prim'i bir hayli olgunlaştırdı. Hatta fiziksel olarak da bayağı büyüdü. Artık hemen hemen aynı boydaydık ama daha büyük görünmesinin nedeni uzayan boyu değildi. Annem bir fincana kepçeyle sebze çorbası boşalttı. Hamish'e götürmek için ikinci bir fincan istedim. Sonra çimlerin üstünden Hamish'in evine doğru yürümeye başladım. Onu yeni yeni uyanırken buldum. Çorbayı yorum yapmadan kabul etti. Çorbalarımızı yudumlayıp batmaya hazırlanan güneş seyrederken sessizce neredeyse huzur içinde oturduk. Üst katta birinin dolaştığını duydum. Hazelledir diye tahmin ettim ama birkaç dakika sonra Pita aşağı indi ve masaya içi boş içki şişeleriyle dolu bir koli bıraktı. İşte tamamdır dedi. Hamish bütün gücünü, bakışlarını şişelere sabitlemeye harcadığı için ben konuştum. Ne tamam? Bütün içkileri lavaboya döktüm, dedi Pita. Bu cümle Hamish'i sersemliğinden arındırmaya yetti. Kulaklarına inanamayarak Colin'in üstüne atladı. Ne yaptım dedin? Hepsini attım, dedi Pita. Yerine yenilerini alır, dedim. Hayır, almayacak, dedi Pita. Bu sabah Ripper'ın izini buldum ve ikinizden birine bir şişe bile içki sattığı anda onu ihbar edeceğimi söyledim. Emin olmak için cebine biraz da para koydum. Hem zaten barış muhafızlarının nezarethanesine dönmek istediğini de sanmıyorum. Hamish bıçağını savurdu ama Pita hastalıklı sayılabilecek bir hızla bıçağın yönünü değiştirdi. Öfkeleniyordum. Ne yaptığı senin üzerine vazife mi? Hem de nasıl. Sonuç ne olursa olsun ikimiz yeniden arenaya dönerken birimiz akıl hocalığı görevini üstleneceğiz. Bu ekipte bir ayyaş bulundurma lüksümüz yok. Özellikle de senin gibisini, Katniss, dedi Pita. Öfke içinde ne diye haykırdım. Akşamdan kalma olmasam çıkışımın etkisi daha büyük olabilirdi. Ben hayatımda sadece bir kez dün gece sarhoş oldum. Evet ve haline bir bak istersen, dedi Pita. Duyurunun ardından Pita ile ilk karşılaşmamızdan ne beklediğini bilmiyordum. Belki bir kucaklaşma ve bir iki öpücük. Belki biraz teselli. Ama bunu beklemediğim kesindi. Hamish'e döndüm. Merak etme, ben sana içki bulurum. O zaman ben de ikinizi birden ihbar ederim. Boyundurukta ayılırsınız. Hamish, bütün bunların kime ne yararı var diye sordu. Şu yararı var. İçimizden iki kişi Kapitol'den geri dönecek. Bir galip ve bir akıl hocası, dedi Pita. Effie bana hayattaki bütün galiplerin kayıtlarını gönderecek. Oyunlarını seyredip mücadele şekilleri hakkında ne gerekiyorsa öğreneceğiz. Kilo alıp güçleneceğiz. Kariyerler gibi hareket etmeye başlayacağız. İkinizin hoşuna gitse de gitmese de birimiz o arenadan galip ayrılacağız. Hışımla odadan çıktı ve ön kapıyı çarptı. Çarpma sesi karşısında Hamish'te ben de yüzümü buruşturduk. Kendilerini herkesten üstün gören insanlardan hiç hoşlanmıyorum, dedim. Hamish, hoşlanılacak neler var ki diye homurdanırken boş şişenin dibinde kalan son damlaları kafasına dikmeye çalıştı. Sen ve ben, dedim. Bizi eve döndürmeyi planlıyor. Hamish, o zaman şapa oturacak demektir, dedi. Fakat birkaç gün sonra kariyerler gibi hareket etmeye razı geldik. Çünkü Pita'nın oyunlara hazırlamasını sağlamanın başka yolu yoktu. Her akşam diğer galiplerin kazandığı oyunların eski görüntülerini seyrediyorduk. Zafer turu boyunca hiçbiriyle karşılaşmadığımızı fark ettim, tuhaf bir durumdu. Konuyu gündeme getirdiğim zaman Hamish, Başkan Snow'un isteyeceği son şeyin ayaklanma potansiyeli olan mıntıkalarda Pita ve benim, özellikle benim, diğer galiplerle sıkı bağlar kurduğumuzu halka göstermek olacağını söyledi. Galiplerin özel bir statüsü vardı. Onların da Kapitol'e meydan okuyuşumu destekler gibi bir görüntü çizmeleri politik anlamda müthiş bir hata olurdu. Yaş konusunu gözden geçirirken bazı rakiplerimizin yaşça bir hayli büyük olabileceklerini fark ettim. Bu hem hüzün hem de güven veren bir saptamaydı. Pita bol bol not alıyordu. Hamish rakiplerimizin kişilikleri hakkında bilgi vermeye gönüllü oldu ve yavaş yavaş rakiplerimizi tanır hale geldik. Her sabah bedenlerimizi güçlendirmek için egzersiz yapıyorduk. Koşuyor, ağırlık kaldırıyor, kaslarımızı geriyorduk. Her öğleden sonra mücadele kabiliyetlerimiz, bıçak atma, birebir dövüşme gibi üzerinde çalışıyorduk. Hatta onlara ağaca tırmanmayı bile öğretiyordum. Resmi olarak haraçların eğitim almamaları gerekti ama bizi durdurmaya çalışan kimse yoktu. Birinci, ikinci ve dördüncü mıntıka haraçları normal senelerde bile mızrak ve kılıç kullanma yetenekleriyle donanmış halde geliyorlardı. Bizim yaptığımız onlarınkinin yanında hiç kalırdı. Hamish'in bedeni uzun seneler boyunca hor görüldükten sonra ilerleme kaydetmemekte direniyordu. Hala dikkat çekecek kadar güçlüydü ve en kısa koşular bile nefesini kesiveriyordu. Ve her gece elinde bir bıçakla uyuyan birinin savurduğu bıçağı en azından evin yan duvarına isabet ettirmesini beklerdiniz. Ancak Hamish'in elleri o kadar feci titriyordu ki bunu başarması bile haftalar alıyor. Diğer taraftan Pita ve ben bu yeni rejim altında büyük başarı kaydettik. Bu sayede kendimi oyalayacak bir şeyler bulmuş oldum. Sadece ben değil, hepimiz yenilgiye boyun eğmek dışında bir şeyler yapma fırsatı edindik. Annem bizi kilo almamızı hedef alan bir diyete soktu. Prim yorgun kaslarımıza bakım yaptı. Mitch babasının Kapitol gazetelerini gizli gizli bize taşıdı. Galiplerin galibinin kim olacağı konusunda tahminler bizi favori gösteriyordu. Hamish ve Pita'yı zerre kadar sevmese de Gail bile pazar günleri bize katılıyordu ve bize kapan kurmakla ilgili ders veriyordu. Aynı anda hem Pita hem de Gail ile konuşuyor olmak bana biraz tuhaf geliyordu ama her ikisi de benimle ilgili dertlerini şimdilik bir kenara bırakmış gibi görünüyorlardı. Hatta bir gece ikimiz birlikte kasabaya yürürken Gail, keşke ondan nefret etmek daha kolay olsaydı diye itiraf etti. Bana mı söylüyorsun dedim. Arenada ondan nefret edebilseydim şu anda bu rezilliği çekiyor olmazdık. Pita ölmüş olurdu ve ben tek başıma galipliğimin keyfini çıkarıyor olurdum. Ya biz? Biz ne olurduk Katniss? Ne diyeceğimi bilemeyerek duraksadım. Pita olmasaydı kuzenim ilan edilmesi için bir neden olmayacak. Sözde kuzenimle durumumuz ne olurdu? Beni yine öper miydi ve ben bunu yapmakta özgür olduğumu bilerek ona karşılık verir miydim? Farklı şartlarda galip olmanın beraberinde getireceği para ve yiyeceğin eseri güvence ve güvenlik yanılsamalarıyla kendimden geçerek ona açılır mıydım? Her halükarda toplama günü kabusu çocuklarımızın adının çıkması ihtimali bize rahat vermezdi. Gerçekte istediğim ne olursa olsun. Her pazar günü olduğu gibi avlanıyor olurduk dedim. Sorusuna karşılık böyle bir cevap beklemediğini biliyordum ama dürüstçe verebileceğim en iyi cevap buydu. Gail kaçıp gitmemem sayesinde onu Pita'yı tercih ettiğimi biliyordu. Bana göre ise olabilecekler konusunda çene yormanın kimseye faydası yoktu. Pita'yı arenada öldürmüş olsam bile hiç kimseyle evlenmek istemezdim. Ben sadece insanların hayatlarını kurtarabilmek için nişanlandım ve girişimim tamamen geri tepti. Her halükarda Gail'le yaşayacağımız herhangi bir duygusallığın onu tehlikeli bir şey yapmaya itmesinden korkuyordum. Hamish'in de dediği gibi 12. mıntıka buna hazır değildi. Hatta çeyrek asır oyunlarının ilan edildiği günden bu yana daha da az hazır olduğu söylenebilirdi. Çünkü duyurunun ertesi sabahı mıntıkaya 100 yeni barış muhafızı daha geldi. İkinci bir defa canlı olarak dönme planı yapmadığım için Gail benden ne kadar çabuk vazgeçerse o kadar iyi olacaktı. Ona toplama kurasının ardından sevdiklerimizle vedalaşmak için tanınan bir saatlik sürede söylemeyi planladığım birkaç şey vardı. Gail'in senelerdir hayatımda ne kadar önemli bir yerinin olduğunu bilmesini istiyordum. Onu tanımanın hayatımı ne kadar güzelleştirdiğini. Bunu elimden geldiğince ama kısıtlı biçimde yapmış olsam da onu sevmenin bana ne kadar iyi geldiğini bilmeliydi. Ancak bunu yapmaya fırsatım olmadı. Toplama günü sıcak ve boğucu bir hava hakimdi. 12. mıntıka halkı meydanda üzerlerine çevrilmiş silahların gölgesinde ter dökerek sessizce bekledi. Çevresi halatlarla kuşatılmış bir bölümde tek başıma durdum. Sağ tarafımdaki bölmede ise Pita ve Hamish vardı. Kura sadece 1-2 dakika sürüyordu. Efi metalik altın renkli peruğuyla parlarken her zamanki şevkinden çok uzaktı. Herkesin üzerinde benim adımın yazdığını bal gibi bildiği tek kağıdı çekmeden önce elini kızların kura küresinde şöyle bir çeviriyordu. Sonra Hamish'in adını çekti. Pita hiçbir zaman kaybetmeden öne çıkıp Hamish'in yerini almaya gönüllü olduğunu ilan etmeden önce Hamish'e bana mutsuz bir bakış atmak için 1-2 saniyelik bir zaman kaldı. 18. ayrımın sonu. Sayfa 197. Devamı 19. ayrımda.